Ayrım 8.
Tam gittikten sonra ben de düşündüm. Acaba hastalanan insan kendi hastalığına kızıyor muydu? Kendi hastalığını anlamakta güçlük çekiyor muydu? Yoksa bu hastamın duyguları kendi aşırı duyarlılığının yarattığı şeyler miydi? Belki de çektiği şiddetli ağrılar bu tür bir kötümserlik yaratmıştı. Belki de her yaşta böylesine duygular duymuyordu. Acaba hastalarda kendi vücutlarına bir yabancılaşma oluyordu da biz mi fark etmiyorduk? Bu sorular bir süre aklımda dolaştıktan sonra günlük hayhuyun içinde yitip gitti. Mahinur Hanım'la karşılaşmasaydım belki de bu ağrı konusunu yeniden hiç değilse bir süre düşünmeyecektim. Uzun yıllar romatoid artrit çeken Mahinur Hanım ağrı konusunu nasıl yorumlamıştı? Doğrusu merak etmiştim. Hastamın durumunu kısaca anlattıktan sonra şu ağrıyan organa kırılmak konusunu açtım. Acaba Mahinur Hanım da yıllarca önce hasta eklemlerini kırılmış mıydı? Hastaların duygularını biz doktorlar anlamıyor muyduk? Siz doktorlar her şeyi bilirsiniz değil mi? Doğrusu sizi anlamıyorum. Neden doktorluğunuz size yetmiyor? Neden hastaların sırlarını merak ediyorsunuz? Neden yeryüzü tarlalarını bırakıp hastanın sırdaşı olmak istiyorsunuz? Yoksa doktorluktan bıktınız mı? Hiç sözünü kesmeden merakla dinliyordum. Mahinur Hanım bana bir an bakıp geçti. Hastanız ağrının acemisiymiş doktor. Ağrıyı çeken bilir. Derler ya doğrudur. Daha da doğrusu ağrıyı çeken hayatı bilir olmalıdır. Başlarda öyle olur. Ağrının başlarında yani. İnsan şaşkınlığa düşer. Ellerinize bakar kalırsınız. O incecik sızılar nasıl gelip de yerleşmişlerdir parmaklarınıza. Dakikalarca parmaklarıma bakardım. Onları anlamaya çalışırdım. Bir sırları varmış da bana söylemeyeceklermiş gibi gelirdi. Ağrının acemilik devresidir bu. Kendinizi yeniden tanımak istersiniz. Vücudunuza bir başkasıymış gibi bakarsınız. Kızarsınız, kırılırsınız, üzülürsünüz. Ağrı insanı değiştirir doktor. İnsanı belki de olgunlaştırır. Ağrıyı bilmeyen insandan korkarım. Ne çok şey bilmiyordur. Ya sizler, siz doktorlar? Onlar sizi şöyle bir dinlerler. Sonra da başlarını sallarlar. Her şeyi biliyorlardır. Kalemlerini alır, bir reçete yazarlar. Doktorlar için ağrı bundan ibarettir. Ama ağrıyı bilmezler. Biz doktorun yanından ağrımızla birlikte çıkarız. Artık ağrıyla birlikte yaşamak zorunda olduğumuzu biliriz. Bilir misiniz ağrının acemilik devresini atlattığınız zaman ne olur? Ağrıyla dost olursunuz. Ağrının önceki hayatınız bitmiş, yeni bir hayata başlamışsınızdır. Ağrı aşk gibi bir şeydir. Hayatınızı kökünden değiştirir. Hiç kimsenin ağrısı bir başkasının ağrısına benzemez. Ama insanların çoğu azı bunu bilir. Sonra ağrının ustalık devresi başlar. Artık ağrınızın bir parçanız olduğunu bilirsiniz. Ellerinizle yeniden dost olursunuz. Onları yeniden seversiniz. Ağrı size vücudunuzu sevdirir. Bakın çok az insan kendi vücudunu sever. Neden böyledir diye çok düşündüm. Farkına varmaz da ondan. Çoğumuz kendi vücudumuzun farkında bile değilizdir. Ellerimiz, ayaklarımız, ağzımız, burnumuz hep vardır. Onların varlığını fark bile etmeyiz. Ama sonra bir yerimiz hastalanır, o zaman fark ederiz. Birlikte yaşayan insanların birbirini unutmaları gibi ağrı bize bunu anlatır. Ellerimi yeniden görmeyi, yeniden sevmeyi öğrendim. Ağrı bize bunları öğretir. Ağrı büyük ustadır doktor. Doğrusu ben ağrıdan çok şey öğrendim. İşte bunlar hastaların sırlarıdır. Hastaların kendi sırları, sır dolu dünyaları. Doktorlar bunları bilmez, merak da etmezler. Onların işleri ağrıyı tedavi etmektir. Sırları paylaşmak değil. Size de onun için sordum. Doktorluktan vazgeçip de hastaların sırdaşı mı olmak niyetindesiniz? Bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Sonra birden hastalardan ne çok şey öğrendiğimi düşündüm. Uzun zamandır bunu düşünüyorum. Göğüs. Kendimi öldüreceğim. Genç kadına dikkatle baktım. Sözcükler sade, titreşimsiz ama kararlı bir sesle söylemişti. Kendini öldürmek bu denli kolay mıydı? Yoksa karşımda oturan kadın bu sözcüklere o kapkara anlamı yüklemiyor muydu? Bunlar sıradan sözler miydi? Kadına yeniden dikkatle baktım. Artık orada değildi. Karşımda oturmadığı, beni görmediği duygusuna kapıldım. Şimdi bu olayın üstünden yıllar geçtikten sonra böyle bir davranışı hoş görmediğimi söylemem gerekiyor. Karşımda oturan bir insanın beni görmemesine alışık değildim. Şimdi anlıyorum ki yeterince olgun değilmişim. Çok anlayışlı olmam gereken bir anı kaçırmışım. Oysa sorun çok masum görünüşlüydü. Neden? Neden kendinizi öldürmek istiyorsunuz? Sesimde sinirli bir titreşim vardı. Bunu hemen fark ettim ama artık çok geçti. İnsan sözlerini geri alabilir ama sesini geri alamaz. Kendimi öldüreceğim. Göğsüm olmadan yaşamak istemem. Bu kez bir açıklama gelmişti. Bu açıklama çok önemliydi. Ama ne yazık ki bunun da farkına varamadım. Göğüs. Bir kadının göğsü. Bir göğüs. Bu denli önemli miydi? Önemli olabilir miydi? Birden aptalca düşündüğümü anladım. Bir aptal gibi. Yok durun bakayım. Bir erkek gibi düşünüyordum. Bir göğsü olmadan kadın ne düşünebilirdi? Bunu anlamak için onun gibi düşünmek isterdim. Gerekenin bu olduğunu sanıyordum. Onun gibi ya da bir kadın gibi düşünmek. Bunu yapabilir miydim? Bir doktor arkadaşım akrabası olan bir kadının bir göğsünün kanser nedeniyle alındığını söylemişti. Genç bir kadın olan akrabası operasyondan sonra büyük bir bunalıma girmiş, göğsünün alınmasına alışamamıştı. Aradan zaman geçmesine karşın genç kadının bunalımı azalmamış, tersine kendini öldürmekten söz etmeye başlamıştı. Ruh sağlığı uzmanları da hastayı görmüş ama bir sonuç alamamışlardı. Kendisi de ruh sağlığı uzmanı olan arkadaşım hastayla bir kere konuşmamı istiyordu. Kendisine pek yararlı olamayacağımı söylemiştim ama ille de bir kere görmemde ısrar etmişti. Bir kere konuşsam belki de bir yararı olurdu. Yararını göreceğimize inanmasam da hastayı merak etmiştim. Gelsin bir konuşalım dedim. İşte hasta gelmişti. Kendisini oturttum. Hoş geldiniz dedim. Arkadaşım çıktı. Hastanın ilk sözü de bu olmuştu. Kendimi öldüreceğim. Ben de neden diye sormuştum. Göğsüm olmadan yaşamak istemem. Yanıt buydu. Bir göğsün, bir memenin kadın için önemi neydi? Doğrusu bunu anlamak hiç de kolay değildi. Önemli olan kadınlar için göğüslerin önemi neydi? Sorusu değildi. Yanıt bu soruyla bulunamazdı. Yanıt bu kadın için göğüslerin önemi nedir? Sorusunda gizliydi. Bu kadın için, bütün kadınlar için değil, başka bir kadın için değil, bir kadın için değil, bu kadın için. Anlaşılması gereken buydu. Anlaşılması gereken bu kadındı. Bu kadının kişiliğiydi. Bu kadının duyarlılığı, bu kadının geçmişi, bu kadının duyguları, bu kadının simgeleri, bu kadının metaforları, önemli olan bu kadındı. Bütün bunları şimdi düşünüyorum. O zaman hiç de böyle davranmadım. İnsan sorunlarına yabancı değildim. Ama yanlış bir zaman mıydı? Yeterince duygu yoğunluğum mu olmamıştı? Yoksa başka bir açıdan mı bakmıştım? Bilmiyorum. Genç kadına yanlış davrandım. Şimdi bakın, sizin göğüsleriniz önemini düşünelim. İnsan bir göğsü olmadan da yaşayabilir. Siz dansçı değilsiniz. Öyle olsaydı daha farklı olabilirdi. Eşiniz bile göğüslerinizi çok az görür. Olayı biraz büyütmüyor musunuz? Sonra düşünün ki göğsünüz alınmasaydı hastalığın bütün vücudunuza yayılması önlendi. Bu operasyon zorunluydu. Bunu biliyorsunuz değil mi? Çok doğru sözler söylediğime inanarak kadına baktım. Beni görmüyordu. Beni gerçekten görmüyordu. Sözlerimin hiçbir etkisi olmamıştı. O zaman sözlerimin hiçbir etkisi olmadığını düşünmüştüm. Şimdi sözlerimin etkisi olduğunu düşünüyorum. Olumsuz bir etkiydi bu. Kadın hiçbir şey söylememişti. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Bana söylediklerini hep dinledim ben. Bana hep bunları söylediler. Hiçbiri bir şey bilmiyor. Belki bu hastalığa kadar ben de bir şey bilmiyordum. Göğüslerimin farkında bile değildim. Çocukluktan genç kızlara geçerken kabarmışlardı. Onlardan utanmıştım. Saklamak ister gibi kambur durmaya başlamıştım. Annem hep öyle kambur yürüme derdi. Sonra onları saklamaktan vazgeçtim. Aylanın önüne geçtim. Onlara baktım. Erkeklerin göğüslerime baktığını fark ettim. Garip bir duyguydu bu. Hem utanırdım hem de hoşlanırdım. Sonra göğüslerimin benim parçalarım olduğunu anladım. Onlardan hoşlandım. Seviştiğim erkekler de hoşlanırdı. Göğüslerimi okşardı, öperdi. Çok büyük hazlar alırdım. Evlendikten sonra da böyle oldu. Sonra yavaş yavaş onları unuttum. Sadece sütyen takarken, sütyen çıkarırken onları fark ederdim. Ama göğüslerim benim bedenimdi. Göğüslerim bendim. Göğsümde kanser olduğunu söyledikleri zaman ben bunun ne önemli olduğunu anlamamıştım. Göğsümün biri hastaydı ve alınması gerekiyordu. Bunun şart olup olmadığını sordum. Şart dediler. Ben de peki dedim. Şimdi bir göğsüm yok. Dışarıdan görülmediği için, anlaşılmadığı için bunun önemi yok diyorsunuz bana. Siz bir şey bilmiyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ben göğsümü kaybetmedim. Kendimi kaybettim. Eksildim. Kolumun, bacağımın olmamasından daha başka bir şey bu. Daha derin. O da kötüdür elbet. Ama bu durum bana sanki daha garip geliyor. Yanlış biri olmuşum gibi. Bir göğüs bu kadar önemli olur muydu? Bunlar bana olmasaydı belki ben de önemli olan yaşamaktır derdim. Şimdi öyle diyemiyorum. Hayır, önemli olan yaşamak değildir. Önemli olan eksilmemektir. Bana göğsümün alınmasının hayatımı kurtardığını söylediler. Hep bunu söylediler. Bu sözler bana değmiyor. Bilemezler. Anlayamazlar. İşte şimdi siz de bana bunları söylüyorsunuz. Siz de bilmiyorsunuz. Siz de anlamıyorsunuz. Karşımda oturan genç kadınla iletişim kuramamıştım. Belki de erkek olduğum için onu anlayamıyordum. Bir kadın hekim onu daha iyi anlayabilirdi. Bir yandan da yavaş yavaş öfkelendiğimi fark etmedim. İnsanın kendi bedenine dönük narsizmine hak vermiyordum. Tam kadının duygularını yakalayabildiğim noktada yeni bir yanlış yaptım. Örnek vermeye giriştim. Bakın, bu olaya bakış açısı bir kültür sorunudur. Amerikalı bir kadın olaya böyle bakmaz. O, kanserin yayılmaması için bir göğsünün alındığını bilir. Sonraki hayatına da sağlıklı olması açısından bakar. Alınan göğsü onun için artık bir göğüs değildir. Hastalıklı bir dokudur. Bağımsız yetiştirildikleri için kendi bedenlerine karşı bağımsız davranırlar. Biz belki de her şeye fazla bağımlıyız. Kendi bedenimize de. Bir kötülükle karşılaştığımız zaman onu göğüsleyemiyoruz. Bir de bunu düşünsenize. Kadın ilgisiz bir bakışla baktı ve sustu. Konuşmamız gerçekte bitmişti. Daha doğrusu hiç başlamamıştı. Kadınla hiç konuşmamıştık. Onun kendi kararıyla ördüğü duvarı aşamamıştım. Hiçbir yol bulamamıştım. Size yardımcı olamadım dedim. Ne yazık ki yaşadığımız şeyleri paylaşamıyorum. Ama ne olur, siz de hayatta tek önemli şeyin göğsünüz olmadığını kabul edin. İnsanlar neleri olmadan yaşıyorlar? Bir kadın için göğüsleri elbette çok önemlidir. Ama tek önemli şey değildir. Daha çok yaşayacaksınız. Yaşamanız da gerekiyor. Belki yapacağınız çok güzel şeyler olacaktır. Burada tıkanıp kalmak yanlış değil mi? Yavaşça kadına baktım. Hayır, ilgisizdi. Bu sıkıntılı buluşmanın bir an önce bitmesini bekliyor gibiydi. Peki dedim. Arkadaşım sizi bir görmeni istemişti. Biz de görüştük. Zahmet edip geldiniz. Çok teşekkür ederim. Kadın ayağa kalktı. Soğuk bir nezaketle teşekkür etti. Odadan çıktı. Sonra arkadaşım gelip görüşmenin nasıl geçtiğini sordu. Aslında görüşme bile olmadığını söyledim. Ben konuşmuştum. Akrabası öylece durmuştu. Dinlediğimi bile sanmıyordum. Ne yazık ki hiçbir yararım dokunmamıştı. Sanırım göründüğünden daha derin bir depresyon. Siz bunu ele alacaksınız. Sonraki günlerde o genç kadın bir sıra aklımda dolaştı. Bir kadının göğsünün alınması ne demekti? Biz neden bunu tam olarak bilemiyorduk? Doktorlar bir hastalığa tanı koyuyor, gerekirse ameliyat yapıyor, sonra da geçmiş olsun, kurtuldunuz diyorlardı. Peki ya ondan sonrası? Ondan sonrasıyla kimse ilgilenmiyordu. Belki de ondan sonrası başlı başına düşünülmesi gereken yeni bir hastalık dönemiydi. Bu kadın hastayı da bundan dolayı anlayamıyorduk. O kadının ruhsal çalkantılarını anlamak gerekiyordu. Sonra bütün hastalar için bunun ne denli önemli olduğunu anlamaya çalıştım. Bir hastalıkla yaşamaya çalışmak, bir hastalıkla yaşamayı öğrenmek, bir hastalığı tanımak, onunla dost olmak, bütün bunlar nasıl olacaktı? Bir hastaya bu nasıl öğretilecekti? Sonraki günlerde bu olayı değişik hastalıklarda anlamaya çalıştım. Kendisinde tansiyon yüksekliği olan bir hastayla konuştum. Bundan sonraki hayatı için ne düşünüyordu? Eline bir reçete verip, geçmiş olsun, artık tuzsuz yemeye alışacaksınız, sinirlenmeyeceksiniz, ilaçlarınızı unutmadan kullanacaksınız, belirli günlerde tansiyonunuzu ölçtürün dediğimiz hasta ne durumdaydı? Bu insan hayata ne ölçüde katılabilecekti? Sinirlenmemeye çalış. Ne demekti? Bu insan artık nasıl heyecanlanmayacaktı? Aşık olması yasak mıydı? Cinsel ilişkide bulunmayacak mıydı? Biz doktorlar reçetesini verip onu uğurluyorduk. Ama onun için yeni bir hayat başlıyordu. Bu yeni hayattan söz eden kimse yoktu. Düşünüyordum. ama çözümü bulamıyordum. Ortada bir yanlış vardı, hem de büyük bir yanlış. Neden bu yanlışı çözüm bulamıyorduk? Eğitimimiz mi eksikti, sistemimiz mi yanlıştı, zamanımız mı azdı? Bir yandan da göğsü alınan kadınları soruşturuyordum. Yeni durumlarına nasıl katlanıyorlardı? Değişik yanıtlar alıyordum. Ama dikkatimi çeken şey, bu yeni durum hakkında kimsenin pek bir şey bilmediğiydi. Sonra göğsü kanser nedeniyle alınan kadınların kimilerini ben de gördüm. O yıllar önce gördüğüm genç kadına söylediklerimi kendisine söyleyenler de vardı. Bu felaketi akıllıca göğüsleyenler, yeni durumlarına alışanlar vardı. Sessiz duranlar vardı. Kanser olursam bana söylemeyin diyenler vardı. Anlamaya çalışıyordum ama bir yerde eksik bir şey kalıyordu. Bir zinciri zincir olmaktan çıkaran eksik bir halka. Bana yardım eden yine bir kadın oldu. Doktor, siz hiçbir kadın için memesinin ne olduğunu bilemezsiniz. Aslında bir kadın da başka bir kadının memesinin onun için ne olduğunu bilemez ya. Bir kadının memesi onun için çok özel bir şeydir. Bakın, ben meme diyorum. Siz göğüs diyorsunuz. Göğüs estetik bir terimdir. Bir heykelin göğsü olur, memesi olmaz. Meme ancak kadında vardır. Kadının memesi de erkekler için değildir. Öyle sevişmelerle, okşanmalarla ilgisi yoktur. İnsan ne yazık ki organların işlevini unutmuş. Onların kendi işlerine gelen yanlarıyla ilgileniyor. Meme çocuğun beslenmesi için vardır. Nasıl vajina erkeğin keyfi için değil, kadının döllenmesi için varsa, nasıl uterus kadının orgazmı için değil, çocuğun büyümesi için varsa, meme de çocuğu emzirmek içindir. Kadın için bu üç organ üretmek demektir, yaratmak demektir. Vajina, uterus, memeler hep birlikte kadının kadın olması için vardırlar. Siz nereden bileceksiniz? Kadının kendisi bile bunu bilmez. Ben de bilmezdim. Bütün bunları çocuk doğurma yaşım geçtikten sonra öğrendim. Karşılaştığımız kadın genç bir kadındı. Doğurma yaşları içindeydi. Bir memesinin olmaması onun için hayatın tehdit edilmesiydi. Herhalde o kadın da bunu bilmiyordu. O memesi alınan kadının hayatı tehdit ediliyordu. Siz olaya böyle bakmamışsınız. Sizi eleştirmiyorum. Bunlar hiçbir yerde öğretilmiyor. Ben kadın olduğum halde bilmedikten sonra hep o kadınla bir daha karşılaşmak istedim. Olmadı. Veda. Önce adamı sevdim. Sonra da birkaç şeyi bir arada sevdiğimi anladım. Denizden çıkan rüzgar gibi gelişini sevdim. 40 yıldır tanışıyormuşuz gibi rahat oluşunu sevdim. Bana şımarmasını sevdim. Gözlerindeki gizli ürkekliği sevdim. Ona veda adını koyan babasını sevdim. Belki de annesi öyle istemişti. Annesini sevdim. Gene de veda adı sevdiklerimin başında duruyordu. Daha benim adım veda der demez aklıma Güngör'ün son elvedası geliverdi. Bizim avukat Güngör, hüznün ve dostluğun son temsilcilerinden. Böyle şeyleri pek meraklıdır. Bir gün kiraz mevsimi geçerken kirazcıların son elveda diye bağırdıklarını anımsatmıştı. Her şeyin sonunda bir kırılmışlık, bitmemişlik, dolmamışlık vardı. Kiraz mevsimi yeniden gelecek olsa da son elveda sarı benekli bir hüzündür. Veda Bingöllü'ydü, ailenin son çocuğu, 10 kardeşin en küçüğü. Babası 50 yaşlarındayken doğmuştu. Bu kız büyümeden belki de ölür giderim diye düşünmüş olmalıydı. Belki biraz kendini de suçlamıştı. Ne vardı bu yaşta çocuk yapıp gözü arkada kalacak diye. O yüzden de vedada kurala, disipline boş vermişlerdi. Artık bundan mı yoksa bu son numaranın yapısından mıdır nedir? Veda şımarık, deli fişek, aklını eseni yapan bir kız çocuğu olup çıkmıştı. Kız çocuğu gibi değildim canım. Bizim oralarda kız çocukları benim gibi değildir canım. Hanım hanımcık büyürler, el işleri öğrenirler. Sokakta yürürken başlarını kaldırmadan geçerler. Ne bileyim işte, kız gibi kız olurlar. Ben bir türlü öyle olamadım. Erkek arkadaşlarım vardı. Onlarla okulda da, sokakta da oynardım. Beni kendilerinden ayırmazlardı. Onlar ayırmazdı ama aileler kızlarını ayırmaya başladılar. Kızları benimle arkadaş olsun istemezlerdi. Onlara kötü örnek oluyormuşum. Peh, benim de umurumdaydı sanki. Belki de umurumdaydı, ne bileyim. Ama onlar gibi olamazdım ki. Olamazdım işte, olmadım da. Hem nereden olacakmışım? Ben dünyanın 8. harikasıyım. Öyle şımarık şımarık konuşması hoşuma gidiyordu. bir koltuktan kalkıyor, ötekine oturuyordu. Elleri, kolları konuşmasına katılıyordu. "Aman canım, bana öyle ciddi ciddi bakmayın. Size komik şeyler anlatıyorum. Ara sıra gülüverin, yoksa utanırım ha." Ellerini sahiden utanıyormuş gibi yüzüne kapatıyor. Parmak aralarından şakacı bakışlarla bakıyordu. "Sen anlat," dedim. Dalıp gitmişim. Beni telefonla aramıştı. Kitaplarımı okuduğunu, beni görmek istediğini, gelip gelemeyeceğini sormuştu. Bingöl'den geldiğini söyleyince de duralamıştım. Yoksa 8. duygum dünyanın 8. harikasını mı sezivermişti, bilemiyorum. "Gel de görüşelim," demiştim. Önce gözlerini gördüm. Doğulu esmer yüzü, zayıf bedeni, kot pantolonu üzerine bol geliyordu. Burada olduğuna hala inanamamış tavırları içinde gözleri ne çok şey anlatıyordu. Sonradan hep gözleriyle konuştuğunu düşündüm. Asıl gözleriyle konuştuğunu. Umutları vardı. Buraya tiyatro sınavına girmek için gelmişti. Umutsuzlukları vardı. Kim bilir kaç kişi bu sınavlara giriyordu. Hem de onlar gibi yetenekliydiler. Sevinçleri vardı. Ama canım, ne çok güzel şey var. Hem ben tiyatro için yaratılmışım. Hüzünleri vardı. Of, bu sınavı kazanamazsam geriye döneceğim. Orada ne yaparım ki? Orada oturup evlenmeyi bekleyeceksin. Bana göre değil. Evlenmek. Puf. Burada puf diye bir bıkkın ses çıkarıyordu. Bana zinciri vurulmuş gibi geliyor. Bir ara nişanlanmıştım. Size onu anlatayım. Ama önce tiyatro yazdığımı anlatayım. Biliyor musunuz? Ben çocukken tiyatro yazdım. Hangisini önce anlatayım? Önce tiyatroyu anlat. Önce tiyatro değil mi? İlkokulda bir oyun yazdım. 9 yaşında falan. Daha tiyatro görmemişim. Nereden estiyse orada oyun ne olacak? Ne görüşüyoruz ki? İşte bir ağanın kızı oluyor. Kızın talipleri oluyor. 9 talibi var. Kız da bunların içinden birini seçecek. Onları sınıyor. Sonunda biriyle evleniyor. Oyun bu. Yazmışım. Oyunu oynayacağız. Hiçbir kız oynamak istemiyor. Kolay mı? Sonra adı çıkacak. Neyse, kızı ben oynamaya karar verdim. Oyunu oynadık. Benim adım çıktı. Artiz diye. Büyüdükten sonra bile artizliğimiz unutulmuyor. 13 yaşında falan yoldan geçerken laf atıyorlar. Bende iyi bir film var. Gel de seninle oynayalım gibi. Sonra spor yapıyoruz. Ben bütün spor dallarına katılıyorum. Voleybolda varım. Koşmalarda varım. Hepsinde varım. Evden mi? Bir şey demiyorlar. Ben ayrıyım ya. Ayrıcalıklı. Babam da çok iyidir. İlericidir. Atatürkçü. Evde Cumhuriyet okunur. Annem de iyidir. Babam Türkçeyi iyi öğrenmemizi istiyor. Evde Türkçe konuşuluyor. Ben Kürtçeyi bilmem. Bingölceyi bilirim. Onlar ayrı ayrıdır. Kürtçe diye başka bir dile deriz. Bingölce ayrı. Zazaca ayrı. Birini bilen ötekini anlamaz. Ben dilimle çok uğraştım. Tiyatrocu olacağım ya. Şu genizden gelen sesi değiştirmek için. Gemi biraz çalıyor gibi. Çalıyor mu? Bilmem, dikkat etmedim. Aman siz de çok ciddisiniz. Ara sıra gülmezseniz anlatmam. Anlat, ben ara sıra gülerim. O gülüyor. Biliyor musunuz? Çok hoşsunuz. Sizi sevdim. Seveceğimi de biliyordum ya. Başınıza şişiriyorum değil mi? Ne yapayım? Beni çekeceksiniz. Bunu siz istediniz. Sahi ne anlatıyordum? Dilinle çok uğraştığını. Nasıl da aklınızda kalıyor? Hayret, böyle daldan dala atlıyorum. Size ne anlatacaktım? Nişanlanmamı. Anlatayım mı? Anlat canım, ikide bir sorup durma. Bana kızmayın. Sonra küserim. Bir şey anlatmam. Şaka şaka. İstemezseniz de ben anlatacağım. Neydi? Ha, nişanlanmak. Of, benim için bir felaketti. Aile için de rezalet. Tam bir rezaletti.